18 Eylül Cumartesi gününden herkese merhaba. Hafta sonu sabahının ilk saatlerinde gününüze eşlik etmek üzere mikrofon başında ben Gizem. Yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında daha sizlerleyim. Eminim hepimiz için yoğun ve yorucu bir haftaydı. Umuyorum hafta sonunuza keyifli başlamışsınızdır. Bugünün bülteni huzurlarınıza Alternatif Bank destekleriyle geliyor. Alternatif Bank herkesi hem biriktirirken hem de harcarken kazandıran WOW hesap ayrıcalıklarıyla tanışmaya davet ediyor. Ayrıntılarsa bültende. Haftayı geri sar. Bir cumartesi klasiği olarak öncelikle geride bıraktığımız haftanın önemli gelişmelerini hatırlayalım istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Birleşik Krallık, Avustralya'nın ABD tarafından sağlanan teknolojiyi kullanarak nükleer enerjili denizaltılar geliştireceği bir güvenlik paktı açıkladı. Çin ve Fransa anlaşmaya tepki gösterirken Avrupa Birliği görüşmelerin bir parçası olamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye lideri Beşar Esad, askeri işbirliği ve mevcut siyasi gelişmeleri tartışmak üzere 2015'ten bu yana ilk kez Rusya'da bir araya geldi. Putin, asıl sorunun Birleşmiş Milletler yetkilisi ya da Esad yönetiminin izni olmadan ülkenin bazı bölgelerinde yabancı silahlı güçlerin varlığından kaynaklandığına inandığını söyledi. Putin'in yorumu, Esad karşıtı güçlerin konuşlandığı bölgelerde görev yapan TSK unsurlarına ve ülkedeki ABD kuvvetlerine atıf olarak değerlendirildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin durumu konuşması gerçekleştirdi. Leyen, Afganistan'dan çekilme süreci, COVID-19'la mücadele, iklim krizi, göç, Avrupa Birliği'nin değerleri gibi konularda mevcut durumu değerlendirdi ve Avrupa Birliği için önümüzdeki bir yıllık sürecin önceliklerini dile getirdi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, İsrail-Filistin barış sürecini canlandırmanın yollarını tartışmak için bir araya geldi. Bu görüşme 10 yıl aradan sonra bir İsrail Başbakanının Mısır'a yaptığı ilk resmi ziyaret oldu. Fransa, Afganistan'daki Taliban hükümetini kapsayıcı bir hükümet kurmaması nedeniyle tanımayacağını açıkladı. Ayrıca Taliban destekçisi Afgan kadınlar, yaptıkları eylemle yönetimden memnun olduklarını dile getirirken, yönetimin kadınlara getirdiği kurallara tepki gösteren kadınlar da kıyafetime dokunma, Afganistan kültürü gibi etiketleri kullanarak Taliban'ın okullardaki öğrencilere başörtüsü zorunluluğu getirmesini protesto etti. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, eğitim, adalet, yerel yönetim ve iskan bakanlıklarını görevden aldı. Kültür Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda da kabine değişikliği yapan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yerine Liz Truss'ı atadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, IŞİD'in Sahra Altı Afrika'dan sorumlu lideri Adnan Ebu Velid el-Sahravi'nin öldüğünü açıkladı. Macron, Sahravi'nin ölümünü büyük başarı olarak nitelendirdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala ve eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik kararında Türkiye'nin Demirtaş'la ilgili 30 Eylül'e kadar eylem planı sunmasını bekleyeceğini açıkladı. Kavala içinse ihlal prosedürü başlatılmadı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında AK Parti milletvekillerinin suç duyurusu üzerine açılan soruşturma tamamlandı. Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Başbuğ hakkında hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istendi. Ekonomi. Ekonomi başlığı altında bugün bizleri Savaşta Mıyız? Gıda Fiyatları isimli yazı karşılıyor. Yazının bir kısmını şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gıda fiyatları son dönemde Türkiye'nin ve tüm dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre küresel gıda fiyatları Ağustos 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 artış gösterdi. Tüm ülkeler bu artışlardan etkilense de yükselişin etkileri en çok gıdanın hane halkı harcamalarının daha büyük bir bölümünü oluşturduğu gelişmekte olan pazarlarda hissediliyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün yıllıklandırılmış ve enflasyona göre ayarlanmış verilerine göre gıda fiyatları neredeyse Gıda ve Tarım Örgütü'nün bu endeksi başlattığı yıl olan 1961'deki seviyelerine ulaşmış görünüyor. Peki neden artıyor? Pandeminin en çok etkilediği alanlardan biri tedarik zinciriydi. Pandemi boyunca taşıma maliyetleri yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda navlun fiyatları 16 bin doların üzerine çıktı. Dünya Ticaret Örgütü istatistikleri, konteyner fiyatlarının bir yılda %351 artış yaşadığını söylüyor. Maskeler, aşılar, yarı iletkenler, plastik polimerler ve hatta bisikletler bile bu yıl tedarik zinciri problemlerinden etkilendi. Pandeminin yanı sıra olağanüstü iklim koşulları, kuraklık, seller ve yangınlar üretim verimliliğini düşürdü. Tüm bu durumlar küreselde yüksek enflasyonları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz ifadelerine yer verdi. Türkiye, gıda fiyatlarını kontrol altına almanın yöntemi olarak marketler üzerindeki denetimleri artırmayı öngörüyor. Ticaret Bakanlığı, son dönemde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde marketlerde eş zamanlı fiyat ve etiket denetimleri başlatıyor. Oysa uzmanlar, Türkiye'de enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışın pandeminin geçici sayılan etkilerinden çok yapısal problemlerden kaynaklandığını düşünüyor. Etiketleri dövmenin kalıcı bir etkisi olmayacağı ifade ediliyor. Bu yazının devamına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. Hayvan hakları. Bugünkü bültende hayvan hakları başlığı kendisine Faroe Adaları'nda tepki çeken yunus avını konu alıyor. Geçtiğimiz günlerde Faroe Adaları'ndaki yunus avında 1400'den fazla memeli avlandı. Kuzey Atlantik bölgesinde fiyorta sürüklendikten sonra öldürülen yunusların eti tüketim için yerel halka dağıtıldı. Yunus avlama uygulaması Faroe Adaları'nda yüzyıllardır yapılıyor. Faroe hükümeti her yıl ortalama 600 balinanın uygulama kapsamında avlandığını, yunus avlama oranının ise daha düşük olduğunu söylüyor. Uygulamayı destekleyenler, doğadan yiyecek toplamanın sürdürülebilir yönüne dikkat çekerken, balina avcılığının kültürel kimliklerinin bir parçası olduğunu savunuyor. Adada gerçekleşen son av, uygulamaya destek veren grupların da tepkisine sebep olduğu için eleştiriliyor. Deniz biyoloğu Bjarne Mikkelsen, aktarılan rakamın Faroe Adaları'nda bir günde avlanan en yüksek yunus sayısı olduğunu söylüyor. Balina avcılığına karşı mücadele veren Sea Shepherd isimli şirketin CEO'su Alex Cornelison da saldırının dehşet verici olduğunu ifade ediyor. Cornelison, pandemiden bir şey öğrendiysek o da doğayı yok etmek yerine onunla uyum içinde yaşamamız gerektiğidir ifadelerini kullanıyor. Gastronomi. The Best Chef Awards 2021'de İspanya doğumlu şef Debiz Muñoz, dünyanın en iyi şefi seçildi. Madrid'de yer alan 3 Michelin yıldızlı restoran Driver Zone'un sahibi Muñoz, Amsterdam'daki canlı bir etkinlikte ödülünü aldı. Muñoz, bu tür ödüllerin restoranların yanı sıra ülke halkına da yardım ettiğini söyledi. DoorDash, New York şehrinin üçüncü tarafların restoranlara tüketici bilgileri sağlamasını gerektiren ve yakın zamanda kabul edilen yasasına karşı dava açtı. Şirket yasayı, tüketicilerin mahremiyetine şok edici ve istilacı bir müdahale ve anayasaya aykırı olarak tanımladı. PepsiCo CEO'su Ramon Laguarta, şirketin 2022'nin başlarında Beyond Meat ortak girişimiyle üretilen yeni bitki bazlı atıştırmalıkları ve içecekleri piyasaya sürmeye hazırlandığını açıkladı. Sinema ve televizyon. Jason Sudeikis'in kariyerine yeni bir soluk getiren Ted Lasso, Televizyon Eleştirmenleri Birliği ödüllerinde 3 dalda ödüle layık görüldü. En iyi komedi, yılın programı, en iyi yeni program kategorilerinde ödül kazanan diziye Netflix yapımı The Crown ve The Babysitter's Club da eşlik etti. HBO'nun eleştirmenlerden olumlu notlar alan draması I May Destroy You'da gecede ödül alan isimler arasında dikkat çekti. Netflix'in İtalya'daki orijinal yapımlarına Eduardo De Angelis'in yönettiği ve Valeria Golino'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı The Lying Life of Adults'la devam edeceği açıklandı. Dizinin çekimlerinin Ekim ayında Napoli'de başlayacağı belirtildi. Lionsgate Play, Güneydoğu Asya bölgesinde Malezya pazarına da hizmete açıldığını duyurdu. Lionsgate'in seçkisinde The Hunger Games, The Twilight Saga, Now You See Me gibi gişe filmlerinin de yer alacağı açıklandı. Müzik gündemi. Sonar, yapay zeka ve müziği buluşturan Starts isimli yeni bir festival düzenleyeceğini duyurdu. Yapay zekadan yararlanılarak üretilmiş 21 performansın yer alacağı Starts, performansların yanı sıra teknoloji ve insan etkileşimlerini tartışan uzmanlara, bilim insanlarına ve profesyonellerle farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. James Blake, 8 Ekim'de yayımlayacağını duyurduğu 5. albümü Friends That Break Your Heart'tan yeni bir şarkı servis etti. Bir cumartesi gününde hafta sonunuzun ilk saatlerine eşlik eden sesin sahibi ben Gizem Leydiniz. Bugünlük de benim için veda vakti. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.